yapıyorsun birader, ben sana.
Şimdi faiz iki türlü gerçekleşir. Birisi fazlalı faizi dediğimiz. Yani cinsel arasında peşinde olsa alışveriş.
Bir dakika dur, dışarı
çıkayım. Arada fazlalık vermek. Yani 1 kilo hurmaya karşı iyi cins hurmaya karşı 2 kilo kötü cins hurmayı takas etmek gibi. Bu fazlalık faizi. Cinsler aynı. Aradaki fazlalık faiz oluyor. Ribenin nesiye ise vadeden dolayı fark almak. Yani cinsler aynı olduğu takdirde işte yine 1 kilo iyi cins hurmaya karşı 2 kilo kötü cins hurmayı takas etmek. Sen peşin alıyorsun iyi cinsi. Vadeli olarak ona 2 kilo veriyoruz.
Evet.
Yani bu da ribenin nesiye. Yani faizin gerçekleşmesi için cinslerin eşit olması gerekir. Zaten nesiyeden yasaklayan hadiste de, Ubade bin Samit hadisinde de bu şekilde geliyor. Cinsler eşit oldu mu aradaki fark faizdir diye. Dolayısıyla asıl sormak istediğim galiba bir satışta iki satış veya iki fiyat meselesi. İşte bu iki fiyat meselesinde faiz ne şekilde gerçekleşir? İnsan bir mal alıyor. Peşin fiyatı 500 lira. Vadeli fiyatı 750 lira diyor. Şayet o mecliste bu iki fiyattan birisi üzerinde alışveriş tamamlanmazsa, iki fiyata açık bir şekilde bırakılırsa, bu faizdir.
Bir daha söyleyin hocam.
İki fiyata da ucu açık bırakılıyor alışveriş tamamlanırken. Mesela beyaz eşyalarda kampanyalar oluyor ya.
Evet hocam.
Çoğunda bu uygulanıyor aslında. Bu faiz gerçekleşiyor. Nasıl? Mesela diyor ki 3 ay alırsan şu fiyat, 5 ay vadeyle alırsan bu, 10 ay vadeyle alırsan şu fiyat diye hepsinde farklı fiyat önceden belirleniyor. Bu önceden belirlemede bir sıkıntı yok. Sıkıntı adam bunu alıyor mesela, diyor ki 10 ay vadeli aldım. Ama ucu açık kalıyor yine de. Yani 3 ay 5 ay sonra geliyor, diyor ki ben hepsini vereceğim diyor. 5 aylık fiyattan kapatıyor borcunu.
Düştü yani.
Veyahut da 5 aylık vadeyle alıyor. Ya ben işte vadelerinde ağır geliyor bu. 12 aylık fiyattan şey yapalım. Ne yapıyor? Fiyat artıyor. Dolayısıyla bu sefer cinslerin eşitliği gündeme gelmiş oluyor. O zaman faiz gündeme geliyor. Faiz söz konusu oluyor. Nasıl? Sen şimdi bu adama 5 aylık veya 10 aylık taksitle 1000 lira borçlandın. Para cinsi yani. Sen bunda indirim de yapsan, vadeyi düşütsen de, artırsan da artık paraya karşı paranın farkı söz konusu oluyor. Ama ilk alışında, yani bir satışta iki fiyatın caiz olduğu alışverişte,
ilk anda
sen mala karşı para almış oluyorsun. Para vermiş oluyorsun. Yani cinsler farklı. Bu cins farklılığından dolayı faiz söz konusu değil. Ama ucu açık bırakılırsa, o yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen rivayette, artık ya faizli olan alır ya da aslını alır diyor. Bu helak olmuş mal hakkında. Ondan sonra İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette, yani bu hadisin yasağından bahseden hadiste, İbn-i Mesud diyor ki şayet diyor iki fiyattan birisini o mecliste akdeder de giderlerse sorun yok. Bunda sakınca yoktur diyor. Yani bir fiyat üzerinden alışveriş biterse, yani sen bunu bir sene vadeli aldın, artık ertesi gün getirip veyahut da o meclisten çıktın biraz sonra girdin, yine aynı vade fiyatını ödersin.
Değişmeyecek.
Değişmeyecek.
Evet.
Öbür türlü olursa, açık bırakılırsa işte o bir satışta iki satış olur. Neden? İki fiyat üzere bir malı satmış oluruz. İki fiyata da açık bir şekilde. Bey'ateyni fil bey'a yasağı. Neha an bey'ateyni fil bey'a, yani bir satışta iki satış yasakladığı hadisinde kastedilen de bu. Ama tek bir iki tane fiyat veya üç tane fiyat söylense dahi tek bir fiyat üzerinden alışveriş biterse, bak tek bir fiyat gerçekleşmiş oluyor. Tek bir fiyat üzerinden tek bir fiyat alışveriş, tek bir beyat gerçekleşmiş oluyor. Ondan sonra artık hiçbir değişiklik olmamak şartıyla. Ama değişikliği açık bırakırsan
bir satışta birden fazla satış gerçekleşmiş olur. Ucu açık bırakılmış olur. Ucu açık bırakıldığı için de cinsler eşitlenmiş olur. Paraya karşı para farkı almış olur. Bu faiz olur. Adam mesela vadeli veriyor. Vadesinde ödeyemeyince vade farkı koyuyor. İşte vade farkının faiz olanı bu.
Şimdi ama şöyle diyorlar hocam. Mesela diyorlar ki ev olayı falan var ya, mesela ev alıyorlar. Diyor ki mesela ev almaya gittiğinde işte sen bunu işte 10 sene zaman içerisinde ödersen bu evi şu taksitlerle işte 100 milyara vereceğiz diyorlar. Burada da sonuçta sen de kabul edersen tek bir fiyatta anlaşmış olmuyor musun hocam?
Şimdi yani mevcut uygulamada ev satışlarında farklı bir sistem var. Bu da leasing sistemi dedikleri bir şey. Burada tamamen tefecilik var. Nasıl? Şimdi sana bu taksidi evi satan teklif etmiyor. Evin sahibi teklif etmiyor. Güya sana vekalet eden teklif ediyor. Yani vekalet eden ne yapıyor aslında? Banka veya finans kurumu senin adına peşin olarak ödüyor oraya. Halbuki o ödemeyi senin vekilin olarak yapıyor. Vekilin olarak yaptığı halde senden bir de fark istiyor.
Ayrıca para.
İşte bu tefecinin ta kendisi.
Bu TOKİ'ler falan geçerli mi hocam?
TOKİ'leri bilmiyorum. TOKİ'lerdeki sistem nasıl, detaylı bilgim yok.
Hani devlet, ama devlet, ha, devlet yaptırıyor.
Bizzat kendi sahibi ise ondan inşallah sorun olmaz.
Devletin kendisini yaptırdığı bir şey.
Yani malın sahibi vadeyi veriyorsa onda bir sıkıntı yok.
Bir de şöyle diyorlar hocam, vade faiz diyorlar, nasıldı? Faiz vadeden dolayı zaten diyorlar gündeme gelmiştir.
Evet. İşte açıkladığımız gibi cinsler eşit olursa buradaki vade faiz. Hadise bakın. Yani vade faizinden yasaklayan hadisin kendisinde diyor bunu. Cinsler aynı olduğu takdirde aradaki fazlalık faizdir diye. Ama cinsler başkaysa, mesela sen şöyle düşün. Ribel Fadl. Sen 90 model arabayı veriyorsun. 80 model araba alıyorsun. Arada birisi fark verecek.
Şu anda işler araya.
Evet. Yani bu mecbur böyle olacak. Cinsler farklı çünkü.
Cinsler yani evet, 90 model birisi 80 tabii. Model birisi 90 model.
Yani bunlar cinsleri, özellikleri başka. Ama hurmada diyor ki iyi cins hurmayla kötü cins hurmayı aradaki farka verdiğin zaman faizdir diyor.
Farkını alırsan hocam. Yani geçen de bunun işte muhabbet oldu. Telefon, bir arkadaş var. Telefon ticareti yapıyor. Aynı malın takası olmaz diye bir arkadaş dedi ki bu dedi şeye giriyor dedi. Hani aynı mala aynı malı almak.
Aynı mal derken kasıt
mesela
ne?
Mesela telefona telefon diyor.
Telefoncu yani şu alete.
Bu telefonu diyor sen yapamazsın diyor. Bunu telefonu alıyor. Telefonu alamazsın diyor.
Eski telefonu verip öyle mi? Şimdi bak.
Yani biz, telefonla telefon takası diyor. Bu şeye girer.
Biz burada asıl bu kıyasa girer. Çünkü hadislerde ne gelmişse biz onlara tabiyiz.
Tabii.
Hurma hurmayla diyor. Biz burada işte yorum yapamayız. İyi cins hurma, kötü cins hurma. İyi cins buğday, kötü cins buğday. Biz bu yorumları yapamıyoruz bak. Bunlar da gelmiş. Altını altında, gramı gramına diyor. Ve al gülüm ver gülüm şeklinde elden ele olacak diyor. Gümüşü gümüşle böyle diyor. Sen buna tuncu ekleyemezsin mesela. Altında yapıyorlar bunu mesela. Bu haram işleniyor. Ne yapıyor? Adam eski altını getiriyor, yeni altını alıyor, fark veriyor.
Evet, tabii tabii.
Bak, hadis, yani şeriat hikmetli bir şeriat. Altını aynı cins kabul ediyor ama arabayı bildirmemiş bize. Telefonu bildirmemiş, atı bildirmemiş. Hikmetli şeriat.
Bunu yaparsak kıyas pisliğine mi düşeceğiz yani?
Tabii. Adam diyor ki mesela
hakkında işte, rast gelmemiş.
Bunu diyor zahirler diyor. Mesela hadiste diyor arpa gelmiş, buğday gelmiş. Bunlar mercimeğe o zaman diyor fazlalıkla satmayı faiz görmüyorlar o zaman diyor.
Evet.
Nas gelmemiş bu konuda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam özellikle bazı cinsleri bildiriyor. Mesela nohut.
Evet.
Nohut hakkında gelmemiş bu. Yani. Biz bunu buna kıyaslayamayız.
Bir hatta, hocam bu konu bittiyse eğer söylemeyiz. Bir de bu teşeddütte parmağı kaldırıp teşeddütte parmağı kaldırıp indirmenin hakkında ikinci rekatta yapıyoruz. Ve siz bunun birinci rekatın birinci rekatta, yani her rekatta bunun yapılması gerektiğini yanlış bilmiyorsam söylüyorsunuz. Bunun açıklaması nasıl yani hocam? Bunun delili.
Şimdi bu konuda özellikle Vail bin Hucur radıyallahu anh'te gelen rivayette birkaç tane rivayet var Vail bin Hucur'den bunu tasrih eden. Birisi şeyi tarif ediyor. Secdeyi tarif ediyor. İki secde arasında parmak işareti yaptığından bahsediyor. Sonra secdeye gitti demesi. Bu rivayette açıkça iki secde arasında parmak işaretinin yaptığını gösteriyor. Diğer bir rivayette, yani buna Elbani Şaz demiş bu ilk zikrettiğim rivayette. Bu sebeple bazıları ihtilaf görüyor bunda. Sonuçta Şaz'da değil. Yani Şaz'lık yok. Neden? Çünkü Şaz dediğimiz rivayetin Şaz diyebilmemiz için ne olması lazım? Güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir bir raviye muhalif rivayette bulunmaz. Burada biz muhalefet nerede deriz? Mesela diyorlar ki işte başka raviler ikinci rekatta oturuşta ve dördüncü rekatta oturuşta bunu anlatıyor. Dolayısıyla bu ona aykırı diyorlar. Burada aykırılık yok. Bunu geçtikten sonra tahsis etmiştir onlar bunu diyor. Eğer sen bunun tahsisinden bahsediyorsan bu rivayet şaz değil demektir. Eğer bu şazsa neden bununla tahsis etmeye kalkışıyoruz?
Çelişki farz ediyor.
He. Diğer taraftan Vail bin Hucur radıyallahu anh'dan Elbani'nin de sahih dediği bir rivayet var. Madem bu şaz dediğini farz edelim, yani aykırılık olmamasına rağmen. Elbani ne diyor? Buna sahih diyor. Şu rivayet şu şekilde. Vail bin Hucur birinci rekatı anlatıyor. Birinci rekatı anlatırken parmağını halka yapmasından, işte işaret parmağıyla işaret etmesinden bahsediyor. Yani bunun gibi bir değil, bir sürü rivayet var birinci rekat anlatılırken. Onları buradan ben rivayetlerin kendisini aktaralım ki.
Tabii daha iyi olur. Daha doyurucu olur inşallah.
İnşallah. Yani Risale'de şazlık meselesine bir açıklama getirdik.
Evet.
Ona mesela tahsise götüren şey, arada aykırılık olması, yani tahsis iddiasını neden kabul etmiyoruz? Diğer sahabeler mesela ikinci rekatta bunu yapardı veya dördüncü rekatta selam oturuşunda teşehhütte yapardı. Teşehhütte parmak işareti yapardı. Sözü Vail bin Hucur'dan gelen veya diğer sahabelerden gelen her rekatte, her iki secde arasında parmak işareti yapmayı iptal eden bir şey değil. Neden? Sebebi şu. Mesela ben desem ki işte Salih abi burada arabada bulunanlara işte su ikram et. Desem bu umumi bir ifade. Arabada bulunanlar.
Kim varsa hepsini kapsayın.
Bu umumi bir ifade. Ama işte Coşkun abiye ikram etme desem, bak bu tahsis olur. Neden? Ondan nefy ediyorum. Ama şöyle desem, Salih abi, Coşkun abiye su ver. Bir sözümle böyle söylesem. Sonra arabadakilere su ver desem, bu sözüm diğer sözümü iptal etmez. Arada bir çelişki yoktur.
Tabii.
Muhalefet yoktur. Burada da sahabelerin bu sözünde mesela bizzat İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayetinde, bak yavaş yavaş gelelim. Vail bin Hucur rivayetini anlat. İbn Ömer ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda oturduğunda ellerini dizlerinin üzerine koyar, sağ elinin parmağını kaldırarak dua ederdi. Sol elini de sol dizi üzerine koyarak yayardı. Namazda oturduğu zaman, yani namazda nerede oturursa bu var.
Evet.
Şimdi işin ilginç tarafı şu. Burada İbn Ömer'den gelen diğer bir rivayetin bunu tahsis ettiğini söyleyenler şunu da delil getiriyor. Garip olan tarafı bu. Kıyamda elleri bağlamak geçtiğine göre rükudan sonraki kıyamı da bu elleri bağlamak kapsar diyorlar.
Evet.
Bu doğru.
Evet.
Allah Resulü kıyamda ellerini bağlardı. Bu ifade rükudan öncekinde sonrakinde kapsar. Burada da namazda oturduğunda parmağını böyle yapardı diyor. Diğer rivayette ne diyor? Teşebbütte oturduğunda bunu yapardı diyor. Şimdi bu bunu iptal etti mi?
Evet.
Eğer etti derseniz, tahsis etti derseniz, o zaman şunu da söylemeniz lazım. Sahabeler ilk kıyamı anlatırken elleri bağlardı. Bu şekilde anlatıyorlar. Rükudan sonra kıyamdan bahsetmiyorlar. Bu bunu niye tahsis etmiyor o zaman dersiniz.
Böyle bir soru çıkar.
Ha, burada bu soru çıkar bir. Yine İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette ne demiş? Abdullah bin Ömer radıyallahu anh beni namazda taşlarla oynarken gördü. Namaz bitirince beni bundan yasakladı ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi yap. Ben Allah Resulü nasıl yapar dedim. Dedi ki namazda oturduğu zaman sağ elini sağ dizine koyar, parmaklarını yumar, baş parmağından sonra gelen parmağıyla işaret eder ve sol elini de sol dizine koyardı. Bunları bu iki rivayetin İbn Ömer'den gelen diğer bir rivayette tahsis edildiğini düşünelim bir an için. İbn Zübeyr'den gelen diğer bir rivayette yine İbn Zübeyr'den gelen teşebbüde oturduğu zaman bunu yapardı ifadesiyle tahsis edildiğini düşünelim. Öyle farz edelim. Şimdi soru. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki secde arasında oturduğu zaman elleri ne vaziyetteydi? Oturuşu nasıldı? Birisi bunun cevabını versin. Ne şekilde oturuyordu acaba? Bir tane bir rivayet yok bunu açıklayan. Bu yüzden hadis alimleri Nesai olsun, Beyhaki olsun, az sonra aktaracağım bunları İbn-i Zeym olsun, iki secde arasında Allah Resulü'nün oturuş şeklini tarif ederken bu umumi ifadeleri delil getiriyorlar. Allah Resulü namaz oturduğu zaman böyle otururdu diyerek. Oturduk, oturuş şeklini bu hadisten alıyorsan parmak işareti şeklinde o hadisten almak zorundasın. Çünkü bu hadisi delil getirdiğin takdirde, tahsis etmeden getirdiğin takdirde bu kısmını da tahsis edemezsin.
Toptan düşünmen gerekiyor.
İbn-i Zübeyr hadisi, Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu zaman, namazda oturduğu zaman dua eder ve sağ elini sağ dizine, sol elini de sol dizine koyardı. İşaret parmağıyla işaret ederdi. Baş parmağını orta parmağı üzerine koyar, sol eliyle de sol dizini kavrardı. Yani Allah Resulü demek ki namazda oturduğu zaman hareket şekli bu. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bir kere işaretin manası nedir? İşaret dua için vardır. Yani parmak işaretini biz dua için yapıyoruz. İki secde arasında da dua ediyoruz. Rabbi firli diyen Rabbi firli veya Allahümme firli verhamli vercukni vecburni diye daha uzun gelen sözleri söylersin. Bu esnada parmak işareti edilir. Yani bu parmak işareti dua için vardır.
Bunu nereden anlıyorsun hocam? Parmak işaretinin dua olduğunu, dua için vardır. Parmak işareti.
Duaya oturunca diyor ya.
Dua ettiğinde bu şekilde yapar diyor.
Genellik kapsayıcı bir şey var mı? Namaz dışında da. Mesela Allah Resulü Aleyhisselam parmağını dua derken falan. Tekle diyor mesela sahabeye.
He.
Parmakla.
Teklemesi işte şeyden dua.
He.
Mesela onlar teşeğütte veya secde arasında artık nerede gördü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam teşeğütte yaparken görüyor. Diyor ki tekle diyor. İki parmağıyla yapıyormuştu.
İşte onu diyor. Ben.
Yani bu dua manasında. Ne demişler? İşte Firyabi'nin rivayetine muhalif aktardı bunu. Duasıyla İşte şu kadar güvenilir raviler buna bu ziyadeyi zikretmiyorlar. Yani sonra secde etti kısmını sadece o zikrediyor. Abdurrezzak zikrediyor diye. İlk önce şaz hadis ne demek? Kısaca onu aktaralım. Nevevi et-Tahrib'de diyor ki Şafiiye, İmam Şafiiye ve Hicaz alimlerinden bir topluğa göre şaz güvenilir bir ravinin insanların rivayet ettiklerine aykırı rivayette bulunmasıdır. İnsanların rivayet etmedikleri bir rivayette bulunması şaz değildir. Yani bu ziyadeyi Abdurrezzak diğer ravilerin zikretmemesine rağmen zikretmiş.
Evet.
Yani onun zikrettiği bu ziyade şaz değil.
Şazlıktan çıkıyor.
Bu sikanın ziyadesi.
Evet.
Ama muhalefet varsa kendisinden daha güvenilir olana muhalif bir ifade mesela
kullanmışsa
aynı rivayette Firyabi dese ki İşte secde etti, sonra kalktı, sonra yine secde etti, ondan sonra parmağını halka yaptı dese burada Abdurrezzak'ın muhalif rivayette bulunduğunu söyleyebilirdik. Ama öyle değil. Abdurrezzak sonra secde etti lafzını parmak işaretinden sonra zikrediyor. Bu da aslında meseleyi daha iyi ezberlediğini gösteriyor. Bir ayrıntıya, başkalarının dikkat etmediği bir ayrıntıya dikkat ettiğini gösteriyor. Yani hadis alimlerinden şaz hadisin tarifini bu şekilde aktardık. Burada sadece örnek kabilinden bunu zikredelim. Peki bu hadis hakkında şaz denmesi doğru mudur? Firyabi'nin Abdurrezzak'ın rivayetleri arasında bir farkı vardır. Firyabi'nin rivayetinde zikredilen parmakla işaret ya teşehhüd oturuşu hakkında olup iki secde arasındaki oturuşta bu işaret zikredilmemiştir. Ayrıntılı olarak belirtilmemiştir. Ya da iki secde arasındaki oturuş hakkında olup kapalı şekilde gelmiştir. Yani Firyabi bunu iki secde arasındaki bir parmak işaretinden bahsediyor ama bunun iki secde arasında olduğunu tasrih etmiyor sadece Firyabi. Ama Abdurrezzak tasrih ediyor.
Evet.
Bu sebeple burada şazlıktan söz edilemez. Bu teknik açıklamalar. O yüzden
fazla.
Detayına girmeyelim bunun. Bunu okuyabilirsiniz detayları açmak isteyen.
Tamam, şey
muhaddislerin nihai hükmü olarak Üstad Hafız Abdülmennan El-Nurfuri Hafazaullah Pakistanlı muhaddislerden diyor ki Abdurrezzak kimseye muhalefet etmiş değildir bu hadiste. Zira o sonra secde etti kelimesini rivayet ederken başkalarının rivayet etmediği şeyi rivayet etmiştir. Şazlık yoktur. Şaz ancak şöyle olurdu. Şayet Asım sonra secde etti derken diğerleri sonra secde etmedi veya sonra secde etti lafzına aykırı başka bir lafızla rivayet etselerdi o zaman şaz olurdu. Eğer nefsinde meydana gelen şüpheyi gidermek istiyorsan Elbani'nin Huzeyl'in Mughire bin Şube'den çoraplar üzerine mes hadisi hakkındaki araştırmasını incele.
Evet.
Elbani'nin yazdıklarından kesin olarak kanaat edeceksin ki buradaki sonra secde etti lafzına şaz veya yanılgı olduğuna hükmetmenin ilim ve marifet ehlinin katında sayı olan usule ve sağlam kaidelere dayanmadığı güneş gibi ortadadır. Yani Elbani'nin bizzat başka bir hadis hakkında getirdiği kaide ile buna cevap veriyor. Nitekim Şeyh İbn Hüseyin Rahimullah fetvasında şöyle demiştir. Bazıları Vail bin Hücur hadisinin şaz olduğunu iddia etmişlerdir. Bu doğru değildir. Zira hadis alimlerine göre şaz güvenilir bir ravinin kendisinden daha güvenilir olan bir raviye muhalif rivayette bulunmasıdır.
Evet.
Peki Vail hadisinde muhalefet nerede? Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den iki secde arasında sağ elini yaydığı vardı olmamıştır.
Evet.
Yani böyle bir rivayet yok ki şaz diyesiniz. İki secde arasında elini sağ elini yaydı diye bir rivayet getirin ki biz bunun şazlığından bahsedelim.
Evet.
Bu yüzden İbn-i Kayyim Rahimullah iki secde arasında da sağ elin teşehhütteki gibi olacağı görüşündedir. Halid bin İbrahim es-Sakabi de kavlur racih ma'ad delil yani ihtilaf edilen konularda, ihtilaf edilen meselelerde delil sayesinde tercih edilen kavil diye böyle birkaç meseleyi toplamış bu risalesinde. Bu iki secde arasında parmak işareti konusunda şöyle diyor. İki secde arasındaki oturuşta eller teşehhütte olduğu gibi dizlerin üzerine parmaklar açık vaziyette konur. Küçük parmak, yüzük parmağı ve orta parmak baş parmak ile tutularak halka yapılır ve Allah Teala zikredilirken işaret parmağıyla işaret edilir. Şeyh Halid Sadun, Mecmaül Furateyn adlı risalesinde ve Şeyh Ebu Abdurrahman Tahir, Cilalül Ayneyn adlı risalesinde bu hadise şaz diyenlere tatmin edici cevaplar vermişlerdir. Şazlık iddiası cemden yani hadislerin arasını bulmaktan aciz kalanların sığınağı haline gelmiştir. Usulde kararlaştırıldığı gibi rivayetlerin arasını bulma imkanı varken şazlık iddiası kabul edilemez. Şeyh Elbani'den önce hiç kimse de bu hadise şaz dememiştir. Yani bu hadis yıllardır rivayet ediliyor.
Evet.
Muhaddisler bunu rivayet etmesine rağmen işte ortada bir şazlık görmemişlerdir.
Ta ki Elbani'ye kadar yani.
Elbani'ye kadar. Evet. Elbani'den sonra Şeyh Bin Baz bu hadise şaz demekle usulde apaçık bir hata yapmış. Şeyh Bekir Ebu Zeyd ve Şeyh Ebu Said Yarbuzi bu hataya tabi olmuşlardır. Bu hadise şaz diyenlerin iki secde arasındaki oturuşta sağ elin şekli hakkında bir tane olsun rivayet getirmelerini istiyoruz ki bu temelsiz iddialarına haklılık payı verelim. İki secde arasındaki oturuşu tarif eden başka bir rivayet yoktur ki neye göre şaz diyorlar. Yoksa bu hadisi bilmeyen veyahut herhangi bir sebeple bu hadisle amel etmeyen binlerce insanın uygulamasına aykırı olduğu için mi şaz deniliyor? Bu ise usule uymaz. Güvenilir ravinin ziyadesinin hükmüyle ilgili muhaddislerin açıklamasını aktardıktan sonra Vail bin Hücür'den gelen ikinci rivayet. Elbani'nin de sahih dediği, bakın rivayet nasıl. Bezzar ve Taberani aktarıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest ve namazı ayrıntılı olarak tarif ediliyor. Bir kısmında şöyle geçiyor. Bu şeyle ilgili, namazla ilgili kısmında. Vail bin Hücür radıyallahu anh dedi ki, sonra kalkıp mescide gitti Allah Resulü. Mihraba geçti. Yani Vail bin Hücür özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını takip eden sahabelerden, bunu aktaran sahabelerden. Yani en ayrıntılı namazı anlatan
sahabe
diyebiliriz. İnsanları arkasına sağında ve solunda safa geçirdi. Sonra ellerini kulak memeleri hizasında kaldırdı. Sonra sağ elini sol el üzerine göğsü hizasında koydu. Sonra kıraate başlayarak açıktan Fatiha suresini okudu. Hamd suresini bitirince arkasındakilerin duyacağı şekilde amin dedi. Sonra başka bir sure okudu. Sonra ellerini kulak memeleri hizasında kaldırarak tekbir aldı. Sonra rükuya gitti. Ellerini parmak aralarını açık tutarak diz kapaklarına koydu. İyice düz hale getirinceye kadar rükuda kaldı. Sırtı o kadar düz oldu ki üzerine bir bardak su konsaydı dökülmezdi. Sonra başını vakarla kaldırarak Semiallahu limen hamideh dedi. Ellerini kulak memeleri hizasında kaldırdı. Sonra tekbirle birlikte secdeye giderken ellerini kulak memeleri hizasında kaldırdı. Sonra alnını iyice yerleştirdi. Hatta burnunun kum içerisinde görüyordum. Kollarını yay şeklinde getirerek başını iki eli arasına aldı. Sol dizini yayarak ayak parmaklarını yere dayayıp sağ ayağını dikti. Secdede çok beklemedi. Başını kaldırdı. Ellerini kulak memeleri hizasına kaldırarak tekbir aldı. Sonra kısa bir süre oturdu. Sağ avucunu sağ diz kapağı ve dizinin bir kısmı üzerine koydu. Parmağıyla halka yaptı. Sonra aynı şekilde secdeye gitti. Sonra ellerini kulak memeleri hizasına kaldırarak tekbir aldı ve ayağa kalkarak iyice doğruldu. Her bir ağza yerine oturdu. Sonra 4 rekat namaz kıldı. Hepsinde de bu yaptıklarını tekrarladı. Yani burada tahsise gitmeye asla yol olmayan bir ifadeyle birinci rekatı anlatıyor ve 4 rekatın 4'ünde de bunu yaptı diyor. Bu gayet açık
çok
bir ifade.
Çok açık ve net
ifade. Ondan sonra Vail bin Hücür'den gelen 3. bir rivayet. Elbani'nin sahihlediği rivayet bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl namaz kıldığına baktı. Demek ki namaz için özellikle bakmış.
Tamam.
Ve namaz konusunda fakih bir şekilde anlatıyor. Yani sözünün ne anlama geldiğini bilincinde olarak söylüyor bunları. Kıbleye döndü, tekbir aldı, ellerini kulaklarına kadar kaldırdı. Sonra sol elini sağıyla tuttu. Rükû etmek istediğinde aynı şekilde ellerini kaldırdı. Secde ettiğinde başını ellerini koyduğu yere koydu. Sonra sol ayağını yayarak oturdu. Sol elini sol dizine koydu. Sağ dirseğini sağ dizine koydu. İki parmağını yumarak halka yaptı. Onun böyle dua ettiğini ve baş parmağıyla orta parmağını halka yaparak işaret parmağıyla işaret ettiğini gördüm. Bu da birinci rekat anlatılırken. Gördüğü gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını nasıl kıldığını öğrenmek için özellikle seyreden Vail radıyallahu anh umumi bir ifadeyle namazda oturuş şeklini anlatmıştır. Metnin zahirinde anlaşılan bu oturuşun iki secde arasındaki oturuşu tarif ettiğidir. Çünkü ilk rekat anlatırken parmağıyla işaret etmesinden bahsetmiştir. Sahabenin bu tertip üzere anlattığı durum açık bir delildir. Zira sahabe söylediği sözün delalet ettiği anlamı bilir ve ümmetin karışıklığa düşmesine sebep olacak şeyler söylemez. Vail bin Hücür'den 4. rivayet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tekbir aldığında ve rükû ettiğinde ellerini kulaklarına kadar kaldırdığını gördüm. Sonra Semiallahu limen hamdeh dedi ve ellerini kaldırdı. Namazda sağ eliyle sol elini tuttuğunu gördüm. Oturduğu zaman orta parmağıyla baş parmağına halka yapıp işaret parmağıyla işaret etti. Sağ elini sağ dizine, sol elini sol dizine koydu. Yani tertibiyle anlatırken yine birinci rekatı anlatıyor. Bu rivayette de ilk rekat anlatılırken söylendiği için iki secde arasındaki oturuş kastedilmiştir.
Hocam bu hadisi tekrar okuyabilir misiniz?
Hangisini?
Şimdi okuyayım.
En sonunu. Tekrar okuyayım.
Dinlersin yani.
Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi tekbir aldığında ve rükû ettiğinde ellerini kulaklarına kadar kaldırdığını gördüm. Sonra Semiallahu limen hamdeh dedi ve ellerini kaldırdı. Namazda sağ eliyle sol elini tuttuğunu gördüm. Oturduğu zaman orta parmağıyla baş parmağını halka yapıp işaret parmağıyla işaret etti. Sağ elini sağ dizine, sol elini sol dizine koydu. Beşinci rivayet. Vahid bin Hücur radıyallahu anh'de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi namaza başladığında kulaklarına kadar ellerini kaldırırken gördüm. Rükû etmek istediğinde ve rükûdan kalktıktan sonra da ellerini kaldırdı. Oturduğu zaman sol ayağını yatırdı ve sağ ayağını dikti. Sol elini sol dizine, sağ elini sağ dizine koydu ve iki parmağını yumarak halka yaptı. Şu şekilde işaret parmağıyla işaret etti. Bu da Elbani'nin de sahihlediği bir rivayet. Vail bin Hücur'den 6. rivayet. Yani Vail bin Hücur radıyallahu anh bunu gayet bilinçli bir şekilde anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl namaz kıldığını görmek istedim ve şöyle yaptığını gördüm. Bakın bu rivayete dikkat edin. Ebu Said Hoca'nın da ilk kısmını delil getirdiği rivayet bu. Evet. Rükuda sonra el bağlamaya. Namaza kalktı ve tekbir alarak ellerini kulaklarına kadar kaldırdı. Sonra sağ elini sol dirseği üzerine koydu. Rükû etmek istediğinde ellerini aynı şekilde kaldırdı. Ellerini dizlerinin üzerine koydu. Sonra rükûdan kalktı ve ellerini aynı şekilde kaldırdı. Sonra secde etti. Ellerini kulaklar hizasına koydu. Sonra oturdu ve sol ayağını yaydı. Sol elini sol dizine, diz kapağının üzerine koydu. Sağ elinin dirseğini sağ dizine koydu. Sonra parmaklarını yumarak halka yaptı. Sonra parmağını kaldırdı ve onun parmağını hareket ettirerek onunla dua ettiğini gördüm. Sonra soğuk bir zamanda geldim. İnsanların üzerinde kışlık elbiseleri vardı. Ellerini kışlık elbiselerin altından hareket ettiriyorlardı. Yine bu rivayette görüldüğü gibi Vail bin Hucur radıyallahu anh birinci rekatı anlatırken oturuşta parmak işaretini anlatmış. Bu işaretin hareket ettirmek şeklinde olduğunu tasvir etmiştir. İbn Ömer radıyallahu anh'ın hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda oturduğunda ellerini dizlerinin üzerine koyar, sağ elinin parmağını kaldırarak dua ederdi. Sol elinde sol dizi üzerine koyarak yayardı. Bu hadisteki kâne idâ celese fi salat, namazda oturduğu zaman lafzı tekrarı ifade eder. Böylece namazdaki her oturuşu kapsar. Diğer rivayette teşeğütte oturduğu zaman denilmesine gelince İbn-i Hüseyin buna Fetevâl Erkânil İslam kitabında şöyle cevap vermiştir. Birincisi genel, ikincisi özeldir. Özelin genele uygun bir hükümle zikredilmesi tahsisi gerektirmez. Böyle bir kayda vardır. Mesela bir adam diğerine ilim talebelerine ikramda bulun der ve ona bir de Muhammed'e ikramda bulun der. Muhammed de bir ilim talebesidir. Bu diğer ilim talebelerinde ikramda bulunmamayı gerektirmez. Usul alimleri bunu bir ilke olarak kabul etmişlerdir. Şeyh Şankıtî Advaül Beyan adlı tefsirinde bunu anlatmıştır. Eğer ilim talebelerine ikramda bulun dese, sonra da derste uyuyanlara ikramda bulunma dese işte bu tahsisi gerektirir. Çünkü onu genel hükme muhalif bir hükümle zikretti. Yine İbn Ömer radıyallahu anh'a bunu az önce okumuştuk. Abdurrahman, Ali bin Abdurrahman el-Meavi'nin rivayeti. Burada da namazda diye genel bir ifade kullanılmış. İbn-i Zübeyr radıyallahu anh'den yine Allah Resulü namazda oturur zaman dua eder ve sağ elini sağ dizine, sol elinde sol dizine koyardı. İşaret parmağıyla işaret ederdi. Baş parmağını orta parmağın üzerine koyar, sol eliyle de sol dizini kavrardı. Nümeyr el-Huzeyi radıyallahu anh hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazda sağ elini sağ dizi üzerine koymuş, parmağıyla işaret ederken gördüm. Burada da namazda ifadesi bütün oturuşları kapsar. Yani bu iki secde arasındaki oturuşu kapsamaz demen için bir delil gerekir. Abdurrahman bin Ebza radıyallahu anh hadisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda oturduğu zaman sağ elini dizine koyarak dua eder ve parmağıyla işaret ederdi. Burada da yine umum bir ifade var. Ebu Katade el-Ensar radıyallahu anh hadisi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazda oturduğu zaman sağ elini sağ dizine koyar ve parmağıyla işaret ederdi. Alimlerin bu hadisler hakkındaki anlayışına gelince İbn-i Huzeyme Rahimullah şöyle bir bağ açmış başlık olarak sahihinde. Namazda sol elin sol diz üzerine konulduğunda yayılması babı. Bu başlık ve zikrettiği hadis namazdaki bütün oturuşlar hakkında geneldir. Zira İbn-i Huzeyme sol elin şeklinin ancak yayılması olduğunu anlamıştır. Bu anlayış sağ elin şeklinin de ancak işaret etmek olduğunu gerektirir. Çünkü bütün oturuşlarda sol elin yayılması hakkındaki umum delil aynı zamanda sağ elin işaretine de delildir. Böylece bütün oturuşlarda sağ elin işaret etmesi gerekir. İmam Nesai Rahimullah El-Müşteba'da yani meşhur süneninde Bastul Hüsra Aler Rukbe yani sol elin diz üzerinde yayılması başlığını vermiş ve bu başlığın altında İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayetini zikretmiştir. Bu da İbn-i Uzeymiye'nin başlığı hakkında söylediğim gibi sağ elin bütün oturuşlarda işaret pozisyonunda olmasını gerektiren bir delildir. Yani İbn-i Ömer radıyallahu anh'ın işte namaz oturur zaman böyle yapar diyor ya, evet. Bunu sol eli yaymaya delil getirmişler. Evet. Ama sağ elin vaziyeti hakkında aynı hadislerde işaret geçiyor. Şüphe yok ki bu imamlar hadislerdeki umumi ifadeleri olduğu gibi delil almışlar ve teşehhütle kayıtlamamışlardır. Bilakis secdeler arasındaki oturuş hakkında da delil getirmişlerdir. O halde neden sağ el hakkındaki umumi ifade delil alınmaz? Sol el hakkındaki umumi ifade daha mı önceliklidir? Çünkü işaretin dayanağı duadır. Sol elin yayılmasının ise herhangi bir illeti yoktur. İmam Beyhaki Rahimullah Sünenül Kübra'da ellerini diz üzerine koyma ve işaret parmağıyla işaret şekli babı başlığını koymuş ve bunun altından Müslim'in de sayında rivayet ettiği, daha önce bu risalede zikrettiğim Nafi ile Ali İbnül Meavi'nin İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ettikleri hadisin umumi ifadesini delil getirmiştir. Bunu da iyi düşünmek gerekir. İmam Darihutni Rahimullah teşehhüt ve iki secde arasında oturuşun şekli babı başlığını vermiş ve İbn Ömer radıyallahu anh'ın sol ayağı yayıp sağ ayağı dikmek sünnettir sözünün rivayet yollarını zikretmiştir. Yani bunu iki secde arasındaki oturuşa da delil getirmiştir. Darihutni teşehhüt ile iki secde arasında oturuş arasında ayrım yapmamıştır. Böylece birisi hakkında gelen vasıf her ikisini de kapsamıştır. Hatta İbn Ömer radıyallahu anh'ın oturuşlarda ayakların durumu hakkında umumi ifadesini nakletmiştir ki bu oturuşlarda ellerin durumu hakkındaki umumi ifadeler de aynı şekilde delildir. Ayaklar hakkındaki umumi ifadeyi delil alıp eller hakkındaki olanı reddetmek olacak iş midir? Taha İbrahimullah Şerhu Meali Asar'da şöyle der. Ebu Hümeyt'ten muttasıl senetle rivayet edilen Vail'in naklettiği rivayete uygun olduğuna göre o halde bu doğrultuda görüş sabit olur ve ona muhalif görüşleri kabul etmek caiz olmaz. Bununla birlikte düşünme yoluyla varılan sonuçta bunu destekler. Şöyle ki, bizler namazdaki birinci oturuş ile her rekatte iki secde arasındaki oturuşların sol ayağı yatırıp üzerine oturmak şeklinde olduğunu gördük diyor. O halde bunların arasında eşitliği gerektiren hadisler varken ayrım yapmanın manası nedir? İbn-i Kayyim el-Cevziyen zaten Zadul Mead'de bunu açıkça ifade ettiğini biliyorsunuz. Aynı görüşte olan İbn-i Hüseymin, Hafız Abdülmennan el-Nurfuri aktarmıştık sözünü. Ebu Abid Halid bin Cez, Halid es-Sadun, Ebu Abdurrahman Muhammed Refik Tahir, Şeyh Halid bin İbrahim es-Sakabi ve Şeyh Yasir Burhami de bunun sünnet olduğunu söylemişlerdir. Yani iki secde arasında işaret. Sonra parmak işaretinin maksadın hareket ettirmek olduğuna dair delilleri tekrar zikrettik burada. Bir itiraz yapılmıştı bir zamanlar. İşte parmak işareti işaret ettirmezdi diye bu lafzın şaz olduğuna dair bir açıklama ekledim buraya. Evet. Ve parmak işaretinin sabit olduğunu, hareket ettirmenin ve bunun şeytana demir kamçıdan daha şiddetli geleceğine dair ve diğer bazı umumi rivayetler var ki şüphesiz kişinin namazda eliyle her işaretinden dolayı her parmağı için bir hasene veya bir derece yazılır hadisi iki secde arasındaki parmak işaretine de hazretlerinde delildir aynı zamanda.
Bu nerede geçiyor hocam?
Bu rivayet Taberani Elbani As-Sıfat-ı Salat-ı Nebi de buna hasen diyor mevkuf olarak.
Yani ne kadar fazla şey varsa o kadar hasene mi?
Her parmağından dolayı diyor.
Evet, tamam.
Yani ellerini kaldırmandan, parmak işaretinden, eliyle yaptığı her işarette.
Her işarette.
Ukbe bin Amir'den gelen bir rivayette Allah Resulü'nden kişinin namazında her işaretinden dolayı her parmağı için 10 hasenat yazılır şekline geliyor. Yine
hocam kesiyorum sözünü de yani bu bir işaret değil midir?
Tabii İki işaret.
İşarettir, bu üçüncü işarettir.
Evet.
Öyle anladım da onun için dedim.
Her işaretinden dolayı evet.
Evet.
Kişinin namazına yaptığı işaretten dolayı 10 hasene yazılır. Her parmak için bir hasene vardır diyor bunda da. Yani evet. Burada da tekbirler ve evet. Elleri kaldırmak
kastediliyor.
Yani sonuç olarak işte daha önce imamlardan kimsenin yapmadığı bir şeyi nasıl yaparsınız gibi itirazlara cevap ekledim burada. Zaten bu konuda da ilim ehlinin amel ettiğini bunun sünnet olduğunu söylediklerini aktardı. Bu mesele de böyle. elhamdülillahi rabbil alemin.
Allah razı olsun.
Amin.